Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Azer 1400, Hicri Kamer 2 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimli 7 Aralık 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Emad Balistik Füzesi, Benim Müslüman Çocuğum ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da bugün öğrenci günü ve İran halkının emperyalizme karşı sembolünün yıl dönümü. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Suriye arasında iktisadi ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, halk anlaşmanın sonuçlarını somut bir şekilde hissetmeli dedi. Vahidi nükleer anlaşma topu Avrupalıların sahasında dedi. Kazım-ı Gumi, İran ve Afganistan arasında her alanda iyi bir işbirliği kapasitesinin olduğunu söyledi. Erdoğan, Kıbrıs Rum kesiminde bir camiye saldırıya tepki gösterdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvimle 16 Azer 1400 miladi 7 Aralık 2021 Salı. İslami İran takviminde bugün öğrenci günü olarak yer almıştır. 7 Aralık 1953 tarihinde İranlı öğrenciler Amerika'nın dönemin başkan yardımcısı Richard Nixon'un Tahran'a ziyareti ve Washington'un Tahran iş işlerine müdahalesine itiraz amacıyla Tahran Üniversitesi önünde toplanarak gösteri düzenlediler. Söz konusu itiraz gösterileri Pehlevi rejimi askerlerinin öğrencilere saldırılarına neden olurken 3 öğrenci şehit oldu, yüzlerce öğrenci de yaralandı. Öğrenci günü Amerika'nın İran'a yönelik müdahaleci siyasetlerine yönelik tarihi itirazı ve öğrencilerin kıyamının hatırlatıcısıdır. İran'daki öğrenci hareketinin tarihsel kimliğini ve oluşum ve rol oynama sürecini incelemek, öğrenci topluluğunun misyonu her zaman doğru teşhis ve analizle İran'ın ulusal çıkarları çerçevesinde tanımladığını göstermektedir. Emperyalizm karşıtı bir söyleme ve dini ve devrimci idealizmi sahip olması İran öğrenci hareketinin oluşumundan bugüne kadarki en belirgin özellikleridir.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin gelişmesi için iki ülke özel sektörlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Direniş cephesi düşmanlarının savaş meydanlarında elde edemediklerini ekonomik savaşla elde etmeye çalıştığını belirten Galibov, bundan dolayı ekonomik ve siyasi alanda başarı elde edilmesi için çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Yakın zamanda iki ülke ortak komisyonunun oluşacağını ifade eden Galibov, ekonomik ve siyasi konuların yanında mevcut istikrarsızlığın Suriyeliler arasındaki görüşmelerle son bulması gerektiğini ve İran'ın Astana süreci çerçevesinde işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Faysal Miktat'ta Amerika'nın İran, Suriye ve diğer ülkeler aleyhinde uyguladığı zalimce ambargoların bu ülkelere diz çöktürmek için olduğunu belirterek İran'ın Suriye halkının yanında durmasından dolayı teşekkür etti. Faysal Miktat ancak tüm bu zaferlere rağmen teröristlere karşı savaş bitmedi diyerek Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyindeki işgalinin tehlikeli olduğunu ve bunun sona ermesi gerektiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün akşam Instagram'dan paylaştığı bir yazıda anlaşma kapsamlı olmalı ve halk bu anlaşmanın sonuçlarını somut bir şekilde hissetmeli dedi. Erna'ya göre Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu belirterek anlaşma insanların onun sonuçlarını somut bir şekilde hissedeceği şekilde olmalı dedi. Emir Abdullahyan, İranlı ekibin yazılı metin olarak sunduğu teklifin tamamen nükleer anlaşma çerçevesinde olduğunu ve nükleer anlaşmanın ötesinde bir şey olmadığını ve metinde nükleer anlaşma sonrasında da taleplerin olmadığını söyledi. İran ekibinin Viyana'da diplomasi ve müzakere yolunu müzakere ve anlayış mantığı çerçevesinde izleyeceğini kaydeden Emir Abdullahyan, görüşmenin devamında karşı tarafların yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere belirli teklif ve cevaplarla Viyana'ya gelmesi ve birbirlerine suçlamayı bırakmaları bekleniyor dedi.
İran İçişleri Bakanı, Viyana müzakerelerinin yeni turu hakkında top şimdi Avrupa'nın sahasında ve Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getirmekte ciddi olmalılar dedi. Ahmet Vahidi dün İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerin devam etmesi ve yaptırımların kaldırılması olan gerekli sonuca ulaşması konusunda yenilikçi planlarını karşı tarafa açıkladığını belirterek müzakereler oldukça açık. İhlal Amerikalılar tarafından yapıldı ve Avrupalılar anlaşmanın ihlaline ciddi olarak tepki göstermediler dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmesi yani yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılması durumunda yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu vurgulayan Vahidi, karşı taraf konusunda tamamen karamsarız çünkü şimdiye kadar taahhütlerini uygulama konusunda olumlu yönlerini görmedik dedi. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konulu Viyana müzakerelerinin yeni turu 29 Kasım Pazartesi günü Avusturya'nın başkentinde başlamıştı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran heyetinin Viyana görüşmelerine sunduğu iki belge hakkında yeni bir iddiada bulundu. El Cezire'ye göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya olan bağlılığından bahsetmeden İran heyetinin Viyana görüşmelerinde sunduğu iki belgenin kabul edilemez olduğunu iddia etti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Suriyeli mevkidaşı Faysal Miqdad ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında şöyle dedi. İran heyeti nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir talepte bulunmadı ve söz konusu teklifler tamamen nükleer anlaşma çerçevesindedir dedi. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve İran'ın Viyana görüşmelerindeki baş müzakerecisi Ali Bağkadi de geçtiğimiz gün ve haftalarda İran ekibinin müzakerelerde çok ciddi olduğunu defalarca dile getirmiş ve sıranın karşı tarafın göstereceği kararlılıkta olacağını bildirmişti. Bağkadi son zamanlarda müzakere taraflarının İran'a sunulan iki belgeye cevap vermesinin ardından üçüncü belgenin Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılmasının doğrulanmasına ilişkin bir karar olarak sunulacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi yayınladıkları ortak bildiride İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair müzakereleri desteklediler. Putin ve Modi yayınladığı ortak bildiride Yeni Delhi Moskova işbirliğinin çeşitli savunma ve uzay alanlarında geliştirmesine işaret ederek nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve 2231 sayılı Güvenlik Konseyi bildirisinin gerekliliğini vurguladılar. Bildirdi Hindistan ve Rusya'nın nükleer anlaşmayı derhal yeniden güçlendirmeye yönelik ilgili çabaları desteklediği belirtildi. Putin Modi ile yaptığı görüşmede ayrıca şöyle dedi. Afganistan'la ilgili her şey terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ile ilgili her şeyi ilgilendiriyor. Putin ayrıca şöyle dedi. Moskova ve Yeni Delhi uluslararası arenada aktif olarak işbirliği yapıyor ve iki ülkenin tutumları birçok konuda tutarlıdır. Daha önce Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da Moskova'nın Afganistan'daki kadın ve çocukların hakları da dahil olmak üzere insan hakları dahil ülkenin tüm siyasi etnik grupların çıkarlarını yeterince yansıtan gerçekten kapsayıcı bir hükümetin korunmasını desteklediğini söylemişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi, kültürel varlıkların menşei ülkeleri iadesine ilişkin bir kararın kabul edilmesi için düzenlenen bir toplantıda İran İslam Cumhuriyeti, insanlığın ortak mirası olan kültürel varlıkların doğası gereği tek taraflı zorlayıcı tedbirlere ve diğer idari tedbirlere tabi tutulamayacağına inanmaktadır, dedi. İRNA Ajansı'na göre Mecid Taht-ı Revanchi dün yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında kültürel varlık kaçakçılığını önlemede UNESCO'nun rolüne övgüde bulunarak kültürel varlıkların iadesi konusunda yardım kuruluşunun çabalarını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin en kıdemli diplomatı kültürel mülkiyet ülkelerinin tarihini, medeniyetini ve kimliğini yansıtır ve o ülkelerin halkının mülkiyeti bir insan hakkıdır, dedi. Revanchi bu nedenle uluslararası toplumun menşei ülkelerine geri dönüşlerini garanti etmekte dahil olmak üzere onları korumak için yasal ve ahlaki bir yükümlülüğün yanı sıra ortak bir sorumluluğu vardır. Bu taahhüt mevcut uluslararası anlaşmaların ve bu anlaşmaları çevreleyen ülkelerin ötesine geçer, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ayrıca şöyle dedi. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti 1970 kültür varlıklarının yasa dışı aktarımı, ihracatı ve aktarımının önlenmesine ilişkin araçlar sözleşmesinin kültürel varlık transferini asla meşru kılmayacağına inanmaktadır. Öte yandan bu sözleşmeye üye devletleri bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce çalınan veya yasa dışı yollardan çıkarılan kültür varlıklarını iade etme yükümlülüğünden kurtarmaz. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Siyonist rejim tarafından Mescid-i Aksa'nın altında yapılan yasa dışı kazılar hakkında uluslararası toplumu bilgilendirerek Mescid-i Aksa'nın yıkımına yol açacak bu sürecin devam etmesi kabul edilemez. Zira bu durum uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor, dedi.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin halkının İslam devrinin destekleme komitesi başkanı normalleşmenin Siyonist rejimin acısına çare olamayacağını vurguladı. Muhammed Hasan Ehteri dün 13. Hükümet'in Filistin halkının İslam devrimini destekleme komitesinin ilk toplantısında yaptığı açıklamada Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşme sürecine karşı koymak gerekiyor, dedi. Ehteri, Amerika, İngiltere ve Arap ülkeleri özellikle Suudi rejimi de dahil olmak üzere gerici ülkeler diğer ülkeleri bu normalleşmeyi desteklemeye teşvik ediyor, dedi. Ehteri bazı insanların işgalci Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirerek onları kurtarabileceklerini, böylece Filistin halkının izzetli direnişini kırabileceklerini sandıklarını ama asla onların bu rüyalarının gerçekleşmeyeceğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca Siyonist rejim İsrail'in Mısır ve Ürdün ile ilişkilerin kendilerine fayda sağlayamadığını, Siyonist rejimin bu iletişimleri bile kullanamadığını söyledi.
İran İslami Danışma Meclisi'ndeki İran-Filistin Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı açıklamasında İslam ülkeleri parlamentoları İran'ın Filistin'e tam destek önerisini memnuniyetle karşıladı ifadelerini kullandı. Abbas Golru Türkiye'de düzenlenen konferans yaptığı konuşmada şöyle dedi. 50'den fazla İslam ülkesinin katıldığı konferansın teması Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir ve mevcut ülkeler Filistinlere desteklemek için pratik ve idari adımlar atılması gerektiğini vurguladılar. İran-Filistin Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı ayrıca şöyle dedi. Konferansta Filistinli tutsaklar ile İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların yanı sıra Kudüs sorunu ve Kudüs'ün uluslararası ve hukuki statüsü de gündeme geldi ve Filistin'in başkentinin kutsal Kudüs olduğu vurgulandı. Guyru ayrıca şöyle dedi. İslam Cumhuriyeti'nin bir temsilcisi olarak konferansta İran'ın İngilizlerin Hamas'ı terör örgütü olarak adlandırma eylemini kınama konusundaki tutumunun yanı sıra 73 yıllık İsrail rejiminden sonra Filistin halkın hala işgal altında ve baskı altında olduğu ve İslami olduğu gerçeği vurgulandı.
İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazemi Gomi, İran ve Afganistan arasında her alanda iyi bir işbirliği kapasitesinin olduğunu söyledi. Kazemi Gomi, Afganistan'ın bugün ekonomik sorunları ve yakıt sıkıntısı açısından birçok sorunu var. Ayrıca Amerikalıların bu ülkede işgallerinin yerini aldığı ve kale savaşları da bu ülkenin karşı karşıya olduğu bir başka zorluktur. Onlara kayıtsız kalamayız, dedi. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. İki ülke arasında her alanda iyi bir işbirliği kapasitesi var ve bunun kullanım zeminleri hazır ve bu fırsatları kolaylaştırmalı ve çözümlerinden biri olan hükümet arasındaki ilişkileri genişletmeliyiz. Ayrıca sınırlarda ortak pazarlar oluşturularak bu bölge halklarının ekonomilerine katkıda bulunmak mümkün, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında Larnaka'da camiye yönelik saldırıya ilişkin şöyle dedi. Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik maalesef operasyon yapıldı. Tabii ki Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Kıbrıs Türk Kesimi Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da camiye yönelik çirkin saldırıya sert tepki göstererek Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken Larnaka Büyük Camisi'nin kundaklanarak yıkılmak istenmesini şiddetle kınıyorum, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Strateji Komitesi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Katar'a gitti. Basında çıkan haberlere göre Erdoğan'ın Katar ziyareti 2 gün sürecek. Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeden önce düzenlediği basın toplantısı Erdoğan Katar ziyareti sırasında bazı alanlarda çeşitli anlaşmaların imzalanacağını söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 354.269 COVID-19 testi yapıldı. 20.033 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunu farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 yılda ikinci doz oranı %75'in altında aşı önemini koruyor ifadelerini kullandı.
Yunan haber kaynakları pazartesi akşamı ülkenin Ege Denizi üzerindeki hava sahasının Türk Hava Kuvvetleri savaş uçakları tarafından ihlal edildiğini bildirdi. Akasimrini gazetesinin haberine göre Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 savaş uçağı yerel saatle 15.33'te 27 bin fit yükseklikte Panagia Adası üzerine uçtu. Yunan Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Türk savaş uçaklarının ihlaline Yunan savaş uçaklarının tepki gösterdiği ve Türk savaş uçaklarının bölgeden uzaklaştığı bildirildi.
Türkiye askeri güçleri Suriye'nin İdlib kentine onlarca askeri araç götürdü. İSNA Ajansı'na göre Türk ordusu İdlib'in güney eteklerindeki Bab el-Havi sınır kapısından Cebel el-Zaviyah bölgesi ve çevresindeki paralı askerleri için lojistik ekipman, mühimmat ve çimento blokları taşıyan yeni bir dizi kamyonu İdlib'e gönderdi.
El Alem kanalına göre terör rejimi İsrail'e savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Suriye'nin kuzeybatısındaki Laski Limanı'nın çevresini hedef aldı. Askeri kaynak saldırının hayati tehlike arz eden bir hasara yol açmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
Yemen ordusu ve halk komiteleri sözcüsü Twitter'da saldırgan Suudi-Amerikan koalisyonun cinayetlerine misilleme olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri Suudi topraklarının derinliklerinde geniş çaplı ve benzersiz bir saldırı operasyonu gerçekleştirdi, dedi.
Ve son haberimiz, Beyaz Saray Pekin kış olimpiyatlarını diplomatik boykot ettiklerini açıkladı. Amerika olimpiyatlara yetkili göndermeyecek, sadece sporcular katılacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayında yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Pentagon'un Çin'i tehdit gösterme çabaları etrafında. Amerika, Joe Biden başkanlığı döneminde Çin ile düşmanlıklarını arttırma yaklaşımını şiddetlendirmiştir ve zaman zaman bu ülkeye karşı ve bu ülkenin tehdit olduğuna dair yeni iddialar ortaya atmaktadır. Bu alandaki en son tutumunda ise Amerikan Savunma Bakanı Austin, Reagan Vakfı'nda düzenlenen Ulusal Savunma Oturumu'nda yaptığı konuşmada "Çin ile sıkı sıkıya bir rekabet içerisindeyiz," dedi. Biden'ın da bu hususu şeffaf şekilde açıklayarak Pekin'in ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik güç araçlarını birleştirerek uluslararası sistemin istikrarı ve serbestliğine yönelik sorun yaratacak tek sorun olduğunu, Amerika'nın rakibi olacağını dile getirdi. Görünen o ki Washington tüm çabalarını Çin'i tehdit göstermeye ve Çin'in imajını bozmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda Çin'in sadece Amerika için değil, uluslararası düzen içinde tehlikeli olduğu ileri sürülmektedir. Bu çabalar ise Biden hükümetinin sözde Pekin'e karşı ortak tutum için kolektif cephe oluşturma doğrultusunda genel siyaseti çerçevesinde değerlendirilebilir. Biden hükümeti Çin'e karşı agresif bir tutum sergilemiştir. Haziran 2021'de yayınlanan Amerikan yeni hükümetinin Ulusal Güvenlik Stratejisi Geçici Kılavuzu belgesinde Amerika'ya yönelik tehditlerin en önemlileri arasında Doğu ve Avrasya bölgesinin iki küresel gücü Çin ve Rusya yer almaktadır. Buna rağmen Biden açıklamaları ve hükümet makamlarının tutumlarından yola çıkarak Biden hükümeti açısından en temel ve ciddi tehdidin Çin Halk Cumhuriyeti olduğu anlaşılmaktadır. Washington'un Pekin'e karşı sürekli ithamlar savurmasının yanı sıra Washington'u asıl kaygılandıran husus, Çin'in dünyanın birinci ekonomik gücü olarak gelecek yıllarda güçlenmesi ve askeri gücünün de günden güne artmasıdır. Bu durum ise Amerika'nın Doğu Asya'daki geleneksel konumunu ve güvenlik denklemlerini iyice karıştıracak ve Amerika'nın askeri gücünü zor duruma sokacaktır.
Foreign Policy dergisinde yazdıkları analizde Hal Brands ve Michael Beckley şu ifadeleri yer verdiler. Son 5 yıl içerisinde Amerika'da iki hükümet bu ülkeyi Çin ile doğrudan rekabete sürüklemiştir. Amerika'nın savunma siyaseti Çin'i Atlantik'in batısından uzak tutmaya odaklanmıştır. Çin'den böyle bir görüntü vermek, özellikle de agresif olduğunu ileri sürmek, Washington'un Doğu Asya'daki ortakları, özellikle de Japonya, Güney Kore, Avustralya'yı korkutmak ve kendi yanına daha fazla yanaştırmak ve yakınlaştırmak içindir. Böylece bu tür Washington ortağı olan ülkeler, Çin'in sözde deniz, ekonomi, askeri alanındaki yayılmacılığı karşısında Amerika ile daha yakın ilişkiler kurmaya ikna edilmeye çalışılmaktadır. Tabii ki Washington şimdiye dek Amerika, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan Quad ve Amerika, Britanya ve Avustralya'dan oluşan AUKUS koalisyonlarını kurmuştur. Ve buna rağmen Amerika bölgedeki diğer ülkeleri, özellikle de Singapur ve Vietnam'ı da ikili ve çoklu anlaşmalar çerçevesinde Çin ile mücadele etmek için yanına almak istiyor. Tabii ki Pekin'de Washington'un iddialarını Hint-Pasifik bölgesinde varlığını pekiştirmek ve artırmak için bir bahane ve mazeret olduğunu biliyor. Bu bağlamda Pekin, bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek suretiyle bölgesel barış ve istikrarın korunmasına da vurgu yapmaktadır. Buna ilaveten Çin, askeri kabiliyetlerinin güçlendirilmesini de sırf muhtemel tehditler karşısında ulusal güvenliğin korumak doğrultusunda olduğunu vurgulamıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Cezayir'den Siyonist rejim İsrail'in Afrika'daki faaliyetleri hususunda uyarı etrafında. Terör rejimi İsrail uzun süredir Afrika ülkelerine sızmak için farklı farklı siyasetlere başvurmuş, özellikle de Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek istemiştir. Bu bağlamda Amerika'nın da destekleriyle bu siyasetini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu durum Afrika ülkeleri, özellikle de Fas ve Cezayir arasında gerilimlerin artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Cezayir Dışişleri Bakanı Lamampra, Siyonist rejimin sürüngen şekilde sızmanın şiddetlendiği hususunda uyarılarda bulunarak şöyle diyor. Fas makamlarının Afrika'nın kuzeyinde Siyonist rejime açtığı şemsiye, Siyonist hegemonyasının bölgede geçmişi olmadığı kadar arttığını açıkça göstermektedir. Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020 yılında Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine onay veren ve son aylarda İsrail'le siyasi ilişkilerini başlatan ve genişleten Arap ülkelerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki Siyonist makamlar bu ülkeyi defalarca ziyaret etmiş, ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapmışlardır. Bu hususta Fas ve Siyonist rejim, İsrail, Benny Gantz'ın Rabat'a yaptığı son ziyarette güvenlik işbirlikleri anlaşması imzaladılar. Gantz bu anlaşmanın imzalanmasından sonra Fas ile Siyonist rejim İsrail arasında askeri işbirliklerinin artırılacağını duyurdu. Fas ve Siyonist rejim İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi bölgesel krizleri, özellikle de Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilere zarar vermiştir. Son yıllarda Afrika ülkelerine sızmayı aklına koyan Siyonist rejim İsrail, bölge ülkelerine ekonomik ve siyasi yardımlar bahanesiyle bu siyasetini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda İsrail şirketleri Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında gerilim noktası olan El Nesse Barajı'nın yapım projelerinde faaliyet yapmaktadır. İsrail ayrıca istişareleri sayesinde Afrika Birliği'ne üye 14 Arap ülkenin karşı çıkmasına rağmen bu birliğin gözlemci üyesi olmayı da başarmıştır. Şimdi de ilişkilerini Fas ile geliştirmeye çalışıyor. Bu koşullar ile Afrika'daki gerilimleri iyice arttırmıştır. Gerçekte Siyonist rejim İsrail sızma siyasetine devam ettirerek bu ülkelerin kaynakları ve imkanlardan yararlanmanın yanı sıra farklı alanlarda, özellikle askeri ve güvenlik alanlarında sözleşmeler imzalayarak Afrika'daki konumunu güçlendirmek, rakiplere meydan okumak istiyor. İsrail ayrıca Afrika'da bulunan Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirerek onları kendi saldırgan siyasetleri doğrusunda yanına almak istiyor.
Cezayir'de Siyonist rejim ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan Halk Cephesi Koordinatör Ahmet İbrahim şöyle diyor. Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi Filistin milletinin haklarında büyük bir cinayet, Araplar ve Müslümanların güvenliğine yönelik büyük bir tehdittir. İsrail bölgeye yönelik böyle sinsi bir siyaset izlese de bölge ülkeleri her daim İsrail'in işgalciliğine karşı çıkmış ve Filistin halkının haklarını savunmuştur. Şimdi de kimi Arap ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine rağmen bu ülkenin vatandaşları itiraz etmektedirler. Nitekim Siyonist rejim İsrail'in Fas'a ziyareti sırasında binlerce Faslı sokaklara inerek İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının iptal edilmesini ve askeri ve güvenlik işbirliklerinin kesilmesini istediler. Fas'ta faaliyet gösteren milletler ile yakınlaşma demokratik kanlı koordinatörü Muhammed El Gaferi şöyle diyor. Arap rejimlerin Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirmelerine rağmen Arap milletleri bu ilişkilerin normalleştirmesine karşıdırlar. Filistin halkı ile dayanışma içerisinde meydanlara ve caddelere inmişlerdir. Siyonist rejim yetkilileri Amerika'nın da destekleriyle Arap ülkelerle ilişkilerini genişletmeye çalışsa da görünen o ki bu ülkeler sömürgeciliği deneyen ülkeler olarak artık bu sinsi oyuna gelmeyecekler. Tam tersine Filistin ülkeleri çerçevesinde bir ve beraber kalmaya devam edeceklerdir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Cumhuriyetinin Sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1400, Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 7 Aralık 2021 Salı. ...68 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1332'de Tahran Üniversitesi öğrencileri Amerikan eski başkan yardımcısı Richard Nixon'un İran ziyaretine itiraz ettiler ki bu itiraz gösterileri sırasında 3 üniversite öğrencisi Şah güvenlik güçlerince şehit edildi. Nixon'un İran temasları Amerika'nın Dr. Musaddık hükümetine karşı kalkıştığı askeri darbe sonucunda bu hükümetin çökmesinden 3,5 ay sonra gerçekleşti. Nixon'un Tahran ziyareti aslında Washington'un Musaddık aleyhindeki darbeden kendi çıkarları yönünde yararlanması dahilinde gerçekleşti ve İran öğrencilerin büyük tepkileriyle karşılaştı. Hicri Şems'i 16 Haziran tarihinde Şah'a bağlı özel kuvvetler Tahran Üniversitesi'ne girdi, öğrencilere saldırdı ve onlardan 3'ünü şehit ettiler. Nixon aynı üniversiteden hukuk alanında Fahri Doktora diploması aldı. İşte öğrenci hareketinin önemi dolayısıyla bugün İran'da Öğrenci Günü olarak anılıyor. ...28 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1372'de İranlı ünlü besteci Cevad Marufi vefat etti. Müzisyen olan Cevad Marufi, Hicri Şems'i 1297'de Tahran'da doğdu ve Derviş Han ve Ali Naki vezirinin en ünlü ve en iyi öğrencilerinden ve dönemin müzisyenlerinden biriydi. ...16 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1384'de İranlı ünlü radyo ve televizyon oyuncusu Menuçehr Nozeri vefat etti. Hicri Şems'i 1315'te İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Nozeri, İran'ın önde gelen tiyatro, sinema ve radyo ve televizyon oyuncusu idi. ...1052 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 391'de İranlı şair Ebu İshak Kesai Mervezi vefat etti. İran'da Samani döneminin sonları ve Gaznevi döneminin ilk başlarında yaşayan Ebu İshak Kesai Mervezi ilk başlarda saray şairiydi ancak bir süre sonra fikri ve itikad açısından büyük değişimlere uğrayarak zühd ve ibadet etmeyi seçti ve Peygamber Efendimiz ve onun mutahhar ehli beyti metinde vaaz vermeyi başladı. Ebu İshak Kesai Mervezi kendinden bir şiir divanı geriye bıraktı ki Fars edebiyatı alanında çok değerli bir eser sayılmakta. ...40 yıl önce bugün 7 Aralık 1981'de Kurtuluş Cephesi Arap Bölümü Başkanlarından ve Filistin'in özgürlüğü için mücahitlerinden Abdülvahab Kiali Beyrut'ta Siyonistler tarafından teröre kurban gitti. Kiali doktora tezini Londra Üniversitesi'nden Filistin ve Arapların Siyonizm ve Sultancılara karşı direnişi üzerine yazdı. Kiali, mücadele yolunda Özgür Filistin adlı ilk Filistin dergisini yayınladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Azalları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Destek vermediler ama icraya verdiler.
Yeni Asya.
Bütçe maratonu 12 gün sürecek.
Milli Gazete.
Gençlere yeni yıla aşılı girin çağrısı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Balbay, 5 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Mersin Kılıçdaroğlu'nun adaylık işareti mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP'nin Mersin mitingi seçim havasının başladığını gösterdi. Milletin katılımı seçmenin de sandığı beklediğini ortaya koyuyordu. CHP'nin meydanlara inme kararı alması bir süredir tabanın da aşağıdan yukarıya bastırdığı bir istekti. Bu tür meydana çıkmaların başlıca riski sürdürülebilir kılmaktır. Bu yapılamazsa beklenen olumlu ilerleme tersine dönebilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Mersin bu açıdan da önemliydi. Görünen o ki milletin sesi mitingleri devam edecek. Dünkü hava meydanların sadece sayısal olarak değil heyecan olarak da dolu olacağını gösteriyor. Mersin sadece meteorolojik değil siyasal hava olarak da yerinde bir seçimdi. Mersin'in neredeyse bütün komşu illeri CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Adana, Hatay, Antalya'dan, öteki illerden elbette katılım olmuştur. Ancak taşıma bir yere kadar, asıl olan yerel katılım. Bunun da sağlandığı görülüyor. Görünen o ki Mersin mitingiyle birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olacağına ilişkin yorumlar artacak. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir ben diye başlayan, birinci tekil şahıs olarak devam eden konuşmaları dikkati çekiyordu. Buna dün de tanık olduk, ben diye başlayan, dostlarımızla diye devam eden cümleler çoğunluktaydı. Başlangıç bu olduğuna göre devam mitingleri de aynı havada sürecek. Kılıçdaroğlu'nun konuşması içerik olarak güçlü bir grup konuşması biçimindeydi. Madem ki milletin sesi mitingleri geliyor, akılda kalacak birkaç yeni slogan olabilirdi. Demirel böylesi bir seçim havası başlayınca meydanlarda halkın ağzına laf vermek gerektiğini söylerdi. İki ya da üç kelimelik bir istem halkın diline yerleşti mi senin uzun uzun konuşmasına da gerek kalmaz. Önümüzdeki dönem için halkın geleceğe ilişkin özlemini dile getiren ve kendisinin tekrarlayacağı sözler gerekli. Mersin mitingi Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısına dayandığı haftanın sonuna denk geldi. Ekonominin gidişine ilişkin bütün rakamların çarpıtıldığı TÜİK'in kapısına vurulan kilitten de anlaşılıyor. En azından Merkez Bankası Başkanı gibi TÜİK Başkanı da randevu verip usulen konuşabilirdi. Anlaşılan o yüzde kalmamış. TÜİK şöyle bir istatistik yayımlarsa şaşırmamak gerekir. TÜİK'in önüne gelen ziyaretçi sayısı sıfırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının planlı şekilde öne çıkarılmasına dönersek. İki olasılık var. Bir, bu durum Cumhurbaşkanı adayı olacağını gösteriyor. İki, başka adayların adının öne çıkmasıyla birlikte kendi otoritesinin sarsılmasını engellemek istiyor. Birinci şık öne çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun yolun devamında bir kadro hareketi olarak yürümesi daha akılcı olur. Gerek CHP'ye gerekse kendisine farklı kesimlerin oy vermesi için gerekli açıklamaları yapıyor, söylem değişikliklerine gidiyor ama bunlar yetmeyebilir. CHP'nin çizgisine dair hiçbir soru işareti yaratmayacak bir stratejinin yanına hem kendi soluna hem sağına seslenen yelpazesi geniş bir kadro hareketi samimiyet tartışmasını da ortadan kaldıracaktır.
Mehmet Kara, 5 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde hele bir de çiftçiye sorun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçinin yaşadığı sıkıntıların en önemli sebeplerini ortaya koyan raporunu açıkladı. Üretici ile market arasındaki fark 9 katına çıkıyor. Yani çiftçinin ürettiği 1 liralık mal tüketiciye gelinceye kadar 9 liraya çıkıyor. Raporda en çarpıcı olan limon fiyatlarındaki artış. Limon üreticiden tüketiciye gelene kadar %790,44 zamlanıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tabii çiftçinin asıl sorunu maliyetlerin artması. Gübreye 16 ayda 37 defa zam yapılmış. Şu anda ekim yapan çiftçi mahsulünü gübresiz ekiyor. Bu da daha verimsiz ve daha az ürün çıkacağı anlamına geliyor. Çiftçi 16 ay önce 1200 liraya aldığı taban gübresinin şu anki fiyatı 11.000 lirayı geçiyor. Baharda ekmesi gereken gübre ise tonu 16 ayda 1800 liradan 13.000 liraya çıkmış. Çiftçi bu fiyatlarla nasıl gübre alsın? Bahara kadar bu gübrenin fiyatının ne kadar artacağını kestirmek zor. Çiftçinin en büyük maliyet kalemlerinden olan mazota da büyük oranda zam geldi. Bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçların faizine yetişemeyen çiftçilerin traktörleri, tarlaları haciz yoluyla satılıyor. Borcunu ödeyemeyen çiftçilere hapis cezaları veriliyor. Özetle çiftçi çok zor durumda. Gönen o ki gelecek yıl sebze ve meyve fiyatlarının yanına yaklaşılmayacaktır. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın üreticinin dayanacak gücü kalmadı demesi bir bakıma çiftçinin yaşadığı sıkıntıların özeti. Çiftçinin örgütlendiği STK'lar ardı ardına açıklamalar yapıp çiftçinin halini anlatıp üretim yapacak halinin kalmadığını anlatırken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin zarar eden çiftçi yok demesi çiftçileri hayretler içinde bırakmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda çiftçilerin durumunu anlatan ve yaptığı açıklamalarla çiftçinin durumunu en çok gündeme getiren NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memleketindeki çiftçilerin sıkıntılarını ilçe ilçe, köy köy anlattıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi yurt dışından buğday ithaline devam ediyor. 4.750 liradan buğday ithal etti. Bunu da 2.650 liradan sanayiciye veriyor. Çiftçiye vermediği desteği yurt dışındaki çiftçiye ve sanayiciye vermeye devam ediyor diyerek başka bir sıkıntıyı dile getirdi. AKP'nin 20 yılda uyguladığı yanlış politikalar çiftçinin canına okuduğunu belirtirken de çiftçiye verilecek destekle hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağını anlattı. Unutmamak gerekir ki çiftçi ekmezse şimdi samanı dahi ithal ederken bütün ürünleri dışarıdan almak zorunda kalırız. Verimli topraklarımıza yazık edilmesin.
Remzi Özdemir, 5 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde fakirliğin kapısı açıldı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Devletin resmi enflasyonu %21 olarak açıklandı. Bu tüketici rakamı. Bir de üretici enflasyonu var. Bu rakam %55. Yani kaba bir hesapla üretici zararına satış yapıyor. Ya da bunu şöyle okuyabiliriz. Üretici bir ay önce 1 liraya ürettiği malı şimdi 1,5 liraya üretiyor. Bu bir sonraki ay vatandaşa da zam olarak yansıyacaktır. Zaten bu ay aldığınız peynirin, zeytinin ve daha birçok gıda maddesini bir sonraki ay aynı fiyattan bulamamanızın nedeni de bu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu fakirler için, emekliler ve maaşla geçimini sağlayanlar için fakirliğin kapılarının sonuna kadar açıldığı anlamına geliyor. Enflasyon nedeni AKP iktidarının doları kontrol edememesidir.
1 doların 14 liraya dayandığı ülkede enflasyon elbette kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'de ekmeklik buğdaydan tutun da binlerce temel gıda maddesini ithal ediyoruz. Bu da dolardaki her artış buğdayın, şekerin, yağın ve çayın fiyatının sürekli artmasıdır. Bakın benzin litresi 10 liraya dayandı. Bu bile Türkiye'nin fakirleşmesi anlamına geliyor. Bir şehre gelen ürünler neyle geliyor? Elbette kamyon ve tırlarla. Bu da marketlerdeki o ürünün fiyatına yansıyor. Bundan sonra fakir daha fakir, zengin daha zengin olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar döviz kurunu fakirler için serbest bıraktıklarını söylese de bu zenginlerin ekmeğine yağ sürüyor. BDDK verilerine göre döviz mevduatlarının %72'si 1 milyon TL üzeri mevduata sahip hesaplarda bulunuyor. Bunlar da 360 bin hesapta toplanıyor. Yurt içi yerleşkelerin bankalarda 235 milyar dolar mevduatı var. 169 milyar doları 1 milyon TL üzeri mevduata sahip hesaplardı. Dolar 13'ten 14'e çıkınca 1 milyon kişi bir günde 169 milyar TL kazandı. O halde bu uygulanan kur politikası kime yarıyor? Elbette bankalarda 1 milyon doları olanlara yarıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Emad Balistik Füzesi.
Değerli dinleyiciler, İran'ın yeni askeri kazanımları hususunda hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Emad Balistik Füzeleri ile ilgili konuşacağız.
Füze gücü, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün unsurlarından biri olarak stratejik caydırıcılığın sağlanması çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu teknolojinin doruk noktalarından biri, İran'ın bu alanda teknolojinin sınırına ulaşması ve çeşitli tehditlerle başa çıkmak için farklı özelliklere sahip çeşitli balistik füzeler tasarlayıp üretebildiği balistik alan olarak düşünülebilir. Bu alandaki başarılar İran'a füze alanında Dünya ve Batı Asya bölgesinde büyük bir güç haline getirdi.
Son yıllarda yerli imkanlara dayanan ve kısa aralıklarla mevcut kabiliyetlerden azami ölçüde yararlanan Emad füzesi gibi yeni ve güçlü balistik füzeler ortaya çıkarılmıştır. Bu füzelerin her birinin tanıtılması düşmanlara İran'ın gelişmesi hususunda daha da kızdırmış ve İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma alanındaki kabiliyetlerini daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.
Bu kapsamda Savunma Bakanlığı tamamı yerli uzmanlar tarafından tasarlanıp üretilen yeni nesil karadan karaya balistik füze ve ilk uzun menzilli balistik füze olan Emad uzun menzilli füzesini tanıttı. Bu füzenin tam üretim aşamaları Savunma Bakanlığı Hava Uzay Sanayi Teşkilatı uzmanlarınca gerçekleştirildi. EMAD füzesinin yapımı İran'a yönelik kapsamlı yaptırımları geçersiz kılmakta önemli bir çizgi oldu. Diğer yandan Savunma Bakanlığı'nın ülkenin savunma kabiliyetlerinin yükseltilmesine nedenli önem verdiğini gösterdi. Aynı zamanda EMAD füzesi Bercam nükleer anlaşması ardından 2015 yılında tanıtılan ilk füze olması itibariyle yerli ve yabancı uzmanlar ve medyalar tarafından dikkate alındı ve uluslararası düzeyde tepkilere yol açtı.
İran'ın füze alanındaki en önemli başvurularından biri Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Savunma Sanayi tarafından üretilen ve dönemin Savunma Bakanı General Hüseyin Dehkan ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emirali Hacizade huzurunda 2016'da görücüye çıkan EMAD balistik füzesidir. Tabii ki bu füze görücüye çıkmasından bir yıl önce 2015 yılında test edilmişti.
Dönemin Savunma Bakanı General Hüseyin Dehkan, EMAD füzesinin tanıtım töreninde Savunma Bakanlığı'nın füze kabiliyetini geliştirme ve tamamlama stratejisine atıfta bulunarak bu kabiliyetlerin silahlı kuvvetlerin ve İran İslam Cumhuriyeti'nin etkin caydırıcı gücünün artırılmasındaki rolüne değinip şu açıklamada bulundu. Tüm tasarım ve üretim aşamaları Savunma Bakanlığı, Hava Uzay Sanayisi Teşkilatı uzmanları ve bilginleri tarafından gerçekleştirilen bu füze, isabet anına dek kontrol edilebilir ilk güdümlü yerli füzedir. Bu füze, belirlenen hedefleri yüksek bir isabet oranı ile vurup hedefleri imha edebilir.
Thank you.